Ayrım 31.
Işıkları yaktı. Delici gözlerle kendine bakmakta olan genç erkeği tanımamış gibiydi. Kollarını torununa uzattı. Çocuk da dayak yemiş bir köpek yavrusu gibi koşup bir an ona sokuldu. Ama çarçabuk ondan koptu ve dışarıya koşarak kapıyı arkasından kapadı. Tureba, "Kimsin sen bir adam?" diye tıpkı Alba kadar kendi torunu olan genci tükürürcesine sordu. Delikanlı zar zor kekeleyerek "Esteban Garcia" demeyi becerdi. "Beni anımsamıyor musun patron?" O zaman Tureba yıllar önce Pedro Terceiro'yu gamazlayan ve sonra o kesik parmakları eline alan kurnaz çocuğu tanıdı. Gerçi köylüleriyle ilgili sorunlarını Tremaria'daki vekil harcın çözümlemesi gerekiyordu. Yine de Tureba bu genci dinlemeden sepetlemenin pek kolay olmayacağını görebiliyordu. "Ne istiyorsun?" diye sordu. Esteban Garcia bir an duraksadı. Efendinin kapısını çalacak yüreği bulamazdan önce aylardır özene bezene hazırlamakta olduğu sözleri anımsayamadı. Tureba, "Çabuk ol, fazla vaktim yok," dedi. Esteban Garcia kekeleyerek isteğini dile getirmeyi başardı. San Luca'daki ortaokul bitmişti. Polis akademisine girebilmek için bir tavsiye, bir de okul giderlerini karşılayacak hükümet bursu istiyordu. Patron, "Neden çiftlikte kalmıyorsun babanla deden gibi?" diye sordu. Esteban Garcia, "Bağışlayın senor ama ben polis olmak istiyorum," diye yalvardı. Tureba düşündü ki bu genci hala Pedro Terceiro'yu ele vermesinin ödülünü borçluydu. İşte bu da hem borcunu ödemek hem de poliste yakın bir dost edinmek için tam fırsattı. "Bilinmez," diye geçirdi içinden. "Bir gün işime yarayabilir." O ağır yazı masasının başına geçti. Senato antetli bir kağıt çıkartıp tavsiye mektubunun bilinen kalıba göre yazarak karşısındaki bekleyen genci uzattı. "Buyur oğul. O mesleği seçtiğine sevindim. Silahlı gezmek istiyorsan bari polis ol. Böylelikle cezadan da kurtulursun. Bursu vermelerini sağlama bağlamak için de General Hurtado'ya telefon edeceğim. Kendisi dostumdur. Bir şeylere ihtiyacın olursa hemen bana bildir." "Çok sağ olun patron." "Bir şey değil evlat. İnsanlara yardımcı olmayı severim ben." Dostça sırtını vurarak genci uğurladı. Eşikte, "Adına neden Esteban demişler?" diye sordu. Delikanlı kıpkırmızı kesilerek, "Sizden ötürü efendim," dedi. Tureba bunun üstünde bile durmadı. Köylüler çok zaman çocukların efendinin adını verirlerdi. Bu bir saygı simgesiydi. Clara Alba'nın 7. yaş gününde öldü. Ölümün ilk ön belirtisini yalnızca kendisi gördü. Gizlice ayrılık hazırlıklarına girişti. Hiçbir şey sezdirmeden giysilerini hizmetçileriyle yoksullar arasında bölüştürdü. Yalnızca en gereklilerini bıraktı. Kağıtlarına çeki düzen verdi. Yaşama tanıklık eden defterlerini evin gizli köşelerinden toparladı. Bunları kronolojik sıraya göre değil de olaylara göre ayırarak renkli kurdelelerle bağladı. Defterine yazmayı unuttuğu tek şey tarihler olmuştu. Son dakikadaki telaş içinde artık bu tarihleri araştırarak geçirecek zamanı olmadığına karar verdi. Defterlerini ararken takıları da ortaya çıkarmaya başladı. Kocasının onun aşkını kazanmak için armağan ettiği mücevherleri, o eski günlerden beri durdukları ayakkabı kutularından, çorap kağıtlarının arasından, elbise dolaplarının alt raflarından. Clara bunları eski bir yün çorabının içine koydu. Çorabı bir çengelli iğneyle kapattı ve Blanca'ya verdi. "Al bunu kaldır canın içi. Günün birinde kostümlü bololardan başka işlere de yarayabilir," dedi. Blanca olayı Jamie ile konuştu ve genç adam annesine göz kulak olmaya başladı. Onun görünüşte normal bir yaşam sürmesine karşın hemen hemen hiç yemek yemediğini, kendini süt ve biraz balla ayakta tuttuğunu ayrımladı. Clara pek uyumuyordu da. Geceyi yazı yazarak, evin içinde dolaşarak geçiriyordu. Kendini dünyadan ucun ucun koparır gibiydi. Gün günden daha hafif, daha saydam olup çıkıyor, kanatlanmaya hazırlanıyordu sanki. Jamie kaygılı, "Bugünlerden bir gün uçup gidecek," dedi. Birden Clara boğulur gibi olmaya başladı. Göğsünün içinde bir yaban atın dört nala kalktığını duyumsuyor ve son hızla rüzgara doğru koşan bir binicinin korkusuna kapılıyordu. Asımının tuttuğunu söylüyordu ama Alba ninesinin artık küçük gümüş çanını çalarak gelsin de uzun uzun kucaklayıp asım krizini geçirsin diye onu çağırmadığını ayrımsıyordu. Bir sabah ninesinin anlatımsız bir kıvançla kuş kafeslerini açtığını gördü. Clara sayısı pek çok olan sevdiklerinin hepsine küçük kartlar yazarak gizlice yatağın altındaki bir kutuya koydu. Ertesi sabah kalkmadı. Hizmetçi kahvaltı tepsisini getirdiğinde Clara ona perdeleri açtırtmadı. Işıkla bile vedalaşmaya, usul usul karanlığa girmeye başlamıştı. Bunu duyduğu zaman Jamie onu görmeye gitti. Muayene etmek için diretti. Annesinin görünümünde olağan dışı bir şey bulmamıştı. Yine de onun öleceğini en ufak bir kuşkuya yer kalmaksızın biliyordu. Kocaman, iki yüzlü bir gülümseyişle dışarı çıktı. Ama annesinin göremeyeceği yere gelir gelmez duvara yaslanmak zorunda kaldı. Çünkü dizlerinin bağı çözülmüştü. Evde kimseye bir şey söyleyemedi. Tıbbiyeden bir uzman çağırdı. Bu hekim hemen ertesi gün Trueba'ların eşiğinde belirdi. Clara'yı gördükten sonra Jamie'nin tanımını doğruladı. Bütün aileyi konuk odasına topladılar ve lafı uzatmadan Clara'nın 2-3 haftadan çok zamanı kalmadığını ve yapılacak tek şeyin mutlu ölsün diye onun yanında oturmak olduğunu söylediler. Jamie, "Sanırım ölmeye karar vermiş," dedi. "Bilim bunun çaresini bilmiyor." Esaban Trueba oğlunu yakasına kavradı. Neredeyse boğuyordu. Uzman hekimi kapı dışarı attı ve odada ne kadar lamba ve porselen eşya varsa paramparça etti. En sonunda da yeni doğmuş bebecikler gibi mızıldanarak diz çöktü, düştü. Tam o sırada Alba içeri girdi ve dedesinin kendi boyuna inmiş olduğunu gördü. Yanına gidip gözlerine baktı onun. Gözyaşlarını görünce boynuna sarıldı. Alba'ya durumun ne olduğunu anlatan ihtiyarın gözyaşları oldu. Acıya galebe çalmak konusundaki deneyimleri ve ölümün gerçekleriyle törenleri konusunda ninesinin sık sık yaptığı açıklamalar sayesinde evde serinkanlılığını yitirmeyen tek kişi oydu. Clara ona, "Tıpkı dünyaya geldiğimiz zamanki gibi öldüğümüz zaman da bilinmezden korkarız. Ne var ki bu korku gerçeklerle ilişkisi olmayan, bizim içimizden gelen bir şeydir. Aslında ölmek de doğmak gibidir. Yalnızca bir değişim," derdi. Sonra da şunu eklerdi. Madem ki öbür dünyadakilerle kolayca iletişim kurabiliyordu, kendisi de sonradan buradakilerle aynı bağlantıyı kurabilecek demekti. Bu yüzden sırası geldiğinde Alba'nın ağlayacağı yerde sakin duracağını umuyordu. Çünkü onun ölümü bir ayrılık değil, daha sıkı bir beraberlik olacaktı. Alba bunu tamamen biliyordu. Kısa bir süre sonra Clara tatlı bir uykuya dalar gibi oldu. Yaşadığı, yalnızca ciğerlerini hava almak için harcadığı gözle görülür çabadan anlaşılıyordu. Yine de şimdi artık sağ kalmak için savaşın vermiyordu ya, havasız kalıp tıkanmak düşüncesi ona büyük bir kaygı vermez gibiydi. Bütün bu zaman boyunca torunu onun yanında kaldı. Odadan çıkmayı reddettiği ve çıkarmaya çalıştıkları zaman da ilk olarak yere yatıp tepindiği için ona bir yer yatağı uydurmak zorunda kaldılar. Çocuk ısrarla anneannesinin her şeyin ayırdığında olduğunu ve ona gereksinim duyduğunu söylüyordu. Bu da doğruydu. Sondan kısa bir süre önce Clara kendine geldi ve sakinlikle konuştu. İlk ayrımladığı şey Alba'nın kendi elinin içindeki eli oldu. "Ben öleceğim bir tanem değil mi?" diye sordu. Çocuk, "Evet anneanne, ama önemli değil. Çünkü ben buradayım," diye karşılık verdi. "Çok güzel. Yatağın altındaki kutuyu çıkar. İçindeki kartları dağıt. Çünkü herkese vedalaşmaya zamanım yetmeyecek." Clara gözlerini yumdu. Rahat, hoşnut bir iç geçirdi. Ve arkasına bakmadan öteki dünyaya gitti. Ailesinin bütün bireyleri çevresine toplanmıştı. Uykusuz geçen onca geceden iğne ipliğe dönmüş olan Blanca ile Jamie, Sanskrit duaları mırıldanıp duran Nicholas, ağzıyla yumruklarını sımsıkı sıkmış duran, sonsuz bir öfke, sonsuz bir yetim duygusuyla dolup taşan Esteban ve içlerinde serin kanlılığını tek koruyanları küçük Alba. Onların yanı sıra hizmetçiler, mora kız kardeşler, şu son aylarda evde nasılsa tutunabilmiş olan birkaç sefil derecede yoksul sanatçı ve aşçının çaresi üzerine gelmiş olan bir de papaz vardı. Ama papaz hiçbir şey yapamadı. Çünkü Trueba, onun ölmek üzere olan kadını günah çıkartmalar ve kutsal su serpmelerle rahatsız etmesini yasaklamıştı. Jamie, annesinin üzerine eğilerek en hafifinden olsa bir kalp çarpışı aradı. Ama yoktu. Hıçkırarak, "Annemiz gitti," dedi. 10. Bölüm Gerileme Dönemi. Bu konuyu konuşamıyorum ama yazacağım. 20 yıl oldu. Uzun süre acım hiç küllenmedi. Asla küllenmeyecek sanıyordum. Gel gelelim şimdi yaşım neredeyse 90'ı buldu ya. Onun bizimle hep temas halinde olmaya söz verdiği zaman ne demek istediğini artık anlıyorum. Önceleri her yerde onu arayarak yolunu şaşırmışlar gibi gezinirdim. Her gece yatağıma yattığımda onun da yanı başımda yattığını farz ederdim. Dişlerinin eksiksiz olduğu, beni hala sevdiği zamanlardaki gibi. Işığı söndürüp gözlerimi yumar ve yatak odamın sessizliğinde onun hayalini canlandırmaya çalışırdım. Uyandığım zaman onu çağırırdım. Dediklerine göre uyurken de çağırırmışım. Öldüğü gece onun odasında kaldım ve kapıyı içeriden kilitledim. Konuşmadan geçen onca yıldan sonra son saatleri onun yatağına verdiği adla o sakin mavi ipek denizin üstündeki yelkenlide yan yana yatarak geçirdik. Bu fırsattan yararlanarak ona önceden söyleyemediğim her şeyi söyledim. Onu dövdüğüm o korkunç geceden beri içime attığım her şeyi. Geceliğini çıkardım. Ve acaba ölümünü haklı kılacak herhangi bir hastalık izi var mı diye onu inceden inceye gözden geçirdim. Hiçbir şey bulamayınca şunu anladım ki o bu dünyadaki görevini tamamlamış ve ruhunun en sonunda maddi yükünden kurtularak daha rahat edeceği, daha benimseyici bir başka boyuta uçmuştu. Ölümünde hiçbir çirkinlik, sakatlık ya da ürkünçlük yoktu. Uzun uzun inceledim onu. Çünkü gönlümün dilediği gibi seyretmeye fırsat bulamayalı yıllar oluyordu. Bu yıllar süresinde karım değişmişti. Zamanın geçmesiyle hepimizin değiştiği gibi. Her zamanki gibi güzel görünüyordu. Zayıflamıştı. İlkin boyunun uzamış olduğunu sandımsa da sonra bunun bir göz aldanması, benim kendi ufalmamın etkisi olduğunu anladım. Onun yanında eskiden beri kendim dev gibi hissederdim. Şimdi yanına yattığımda hemen hemen bir boyda olduğumuzu gördüm. Evlendiğimiz zaman öylesi çekici bulduğum isyancı bukleleriyle o gür saçlarını, uyuyan yüzüne ışık vurdurtan beyaz teller biraz küllendirmişti. Çok solgundu. Gözlerinin altında gölgeler vardı. Ağzının kenarlarıyla alnındaki hafif kırışıklıkları ilk olarak ayrımsadım. Çocuğa benziyordu. Soğumuştu. Ama hep o eski cana yakın kadındı. Onu okşayarak usul usul konuşuyordum. Yorgunluğum acımdan baskın çıkınca biraz da uyumuşum. Onun ölümünün değişmez, onarılmaz gerçeği bizi birbirimize kavuşmuş olmamızı etkilemiyordu. Sonunda barışmıştık. Tan atarken ona çeki düzen vermeye başladım. Ötekiler geldiğinde güzel görünsün diye. Sırtında dolabında asılan beyaz entariyi geçirdim. Giysilerinin ne kadar az olduğunu görünce şaşırdım. Onu oldum olası şık ve zarif bir kadın olarak düşünürdüm. Bir çift yünlü çorap buldum ve ayakları üşümesin diye giydirdim. Pek çabuk üşürdü çünkü. Sonra saçlarını fırçaladım. Niyetim onun her zaman yaptığı gibi topuz yapmaktı. Ama fırçayı saçlarından geçirdikçe bukleleri fışkırıp yüzünü çerçeveledi. Ben de böyle daha güzel göründüğüne karar verdim. Mücevherlerini aradımsa da hiçbir yerde bulamadım. Ben de nişanlandığımız günden bu yana taktığım altın halkayı çıkardım. Ve onun beni hayatından koparıp attığı zaman çıkarıp attığı yüzüğün yerine taktım. Yastıkları düzelttim. Yatağı toparladım. Onun boynuna birkaç damla kolonya sürdüm. Ve sabah içeri girebilsin diye pencereyi açtım. Her şey hazır olunca kapıyı açarak çocuklarımla torunumun onunla vedalaşmalarına izin verdim. Clara'yı gülümser, temiz ve güzel gördüler her zamanki gibi. Ben 9 santim küçülmüştüm. Ayakkabılarımın içinde yüzüyordum. Saçlarım da bembeyazdı. Ama artık ağlamıyordum. "Onu gömebilirsiniz artık," dedim. Sonra "Hazır işe girişmişken," diye ekledim. "Kayınvalidemin başında gömün bari. Kim bilir kaç zamandır bodrumda toz toplayıp duruyor." Ayakkabılarım çıkmasın diye ayaklarımı süreye süreye dışarı çıktım. Torunum da şeytan ayinleri yaparken ve evcilik oynarken kullandığı o domuz derisinden şapka kutusunun içinde büyük ninesi Neviha'nın başı bulunduğunu böylece öğrenmiş oldu. Baş yıllardır gömülmeyip kalmıştı. İlkin bir skandal çıkmasın diye, sonra da evin dağdağısı yüzünden resmen unuttuğumuz için. Kimsenin ağzına laf vermemek için başı tamamen kendi aramızda gömdük. Cenazecinin görevlileri Clara'yı tabutuna yatırmış, konuk salonumuzu siyahlarla süslemiş, beyaz mumlar dikip kuyruklu piyanonun üstüne de bir sunak kurarak konuk odamızı bir cenaze salonuna döndürmüşlerdi. Cemile Nikoas ninelerinin artık yüzü katıksız bir dehşet ifadesiyle gerili, sarı bir oyuncaktan başka bir şey olmayan başını tabuta, en sevdiği kızının yanına koydular. Clara'nın cenazesi olay oldu. Yasını tutmaya gelen onca insanın nereden çıktığını ben bile anlayamadım. Onu herkes tanıdığını nereden bileyim? Sonu gelmez bir insan dizisi elimi sıkmak için sıradan geçiyordu. Otomobiller kabristanın bütün kapılarını tıkamış ve karman çorman delege grupları, yoksullar, öğrenciler, sendikacı işçiler, rahibeler, mongoloid çocuklar, bohemler, ispiritizmacılar saygıda bulunmaya gelmişlerdi. Tre Maria'nın hemen hemen bütün köylüleri tren ya da otobüsle kimi ömründe ilk olarak başkente onunla vedalaşmaya gelmişlerdi. Kalabalığın arasında yıllardır görmemiş olduğum Pedro Segundo Garcia'yı gördüm bir çala. Merhaba demeye yaklaştımsa da o benim selamımı görmezlikten geldi. Başı önünde Clara'nın mezarına gitti. Toprağın üstüne bir bahçeden çalınmışa benzeyen bir demet kır çiçeği attı. Ağlıyordu. Alba cenaze törenine katıldı. Elimi tutarak tabutun toprağa indirilmesini seyretti. Anneannesinin hiçbir zaman sahip olmadığı bir takım erdemlerin övülüp göklere çıkartılmasını dinledi. Eve döndüğü zaman da koşup bodruma kapanarak Clara'nın ruhunun onunla iletişim kurmasını bekledi. Anneannesi söz vermişti ya, onu orada buldum. Barabas'ın güve yenlikli postekisinin üstüne uzanmış, uykusunun arasında gülümsüyordu. O gece beni uyku tutmadı. Hayatımın iki aşkı, yeşil saçlı Rosa ile gaybi gören Clara, tapınırcasına sevmiş olduğum bu iki kardeş birbirlerine karışarak tek oldular. Gün doğarken şu karara vardım ki, onları yaşarken elimde tutamadıysam bile hiç değilse ölümümde yanıma alacaktım. Yazı masamdan birkaç tabaka kağıt aldım ve dünyanın en şahane, en bize yaraşır mozolesinin çizimine giriştim. Mozole, yavru ağzı renginde İtalyan mermerinden yapılacak, aynı malzemeden yapılan heykeller de Rosa ile Clara'yı melek gibi kanatlı olarak gösterecekti. Çünkü onlar her zaman melektiler ve hep melek kalacaklardı. Günün birinde ben de orada onların arasında yatacağım. Bir an önce ölmek istiyordum. Çünkü Clara'sız yaşam benim için tüm anlamını yitirmişti. Daha bu dünyada yapacağım bir sürü iş olduğunu bilmezdim. Neyse ki Clara dönüp geldi ya da hiç gitmemişti belki. Kimileyin yaşlılık beynimi sulandırmış olsa gerek diye düşünüyorum. Onu 20 yıl önce gömdüğüm göz ardı edilemez ya. Hayal görüyor olsam gerek kafadan çatlak ihtiyarlar gibi. Gel gelelim onun sofalarda yanımdan geçtiğini gördüğüm, terasta güldüğünü duyduğum zaman bu kuşkular uçup gidiyor. Biliyorum ki o benimle beraber. Benim hayvanlığımı bağışladı ve şimdi bana her zamankinden daha yakın, biliyorum bunu. Hala yaşıyor ve benimle beraber. Clara, durular durusu. Clara'nın ölümü köşedeki büyük evin yaşantısının kökünden değiştirdi. Ruhlar ve konuklar onunla birlikte gitmişlerdi ve de her zaman onunla birlikte var olan o ışıklı neşe. Çünkü Clara dünyanın bir dertli dolap olduğuna inanmaz, Tanrı'nın yaptığı bir şaka olduğunu söylerdi. Yani dünyayı ciddiye almak ahmaklıktı. Tanrı kendisi hiçbir zaman ciddiye almamıştı madem. Evdeki gerilemi Alba daha ilk günlerinden algıladı. Ağır ve amansız adımlarla ilerlediğini gördü. Herkesten önce o vazolarında solan çiçekler de ayrımsadı bunu. Çiçekler havayı iç bulandıran kalıcı bir kokuyla dolduraraktan kuruyorlardı. Yaprakları düşüyor, yalnızca kokuşmuş sapları kalıyordu. Ama uzun zaman onları temizleyen olmadı. Alba evi süslemek için çiçek toplamaktan vazgeçti. Derken saksı bitkileri öldü. Çünkü onlara su vermeyi, Clara gibi onlarla konuşmayı kimse akıl etmemişti. Kediler çekip gittiler. Ve tıpkı ilk geldikleri ya da çatının çatlak ve yarıklarında dünyaya geldikleri gibi kimsenin haberi olmadan ortadan yok oldular. Esteban Treba tepeden tırnağa siyahlar giyiniyordu. Tek bir gece içinde sağlıklı orta yaşlarından buruşuk, dili dolaşık bir ihtiyarlığa geçmişti. Ne var ki bu onun öfkesini küllendirmeye yetmiyordu. Esteban ömrünün sonuna dek katıksız yaz kılığı giydi. Modası geçtikten çok sonralara kadar. Yaz modasını yalnızca yoksullar kollarına kara şerit takarak sürdürdüler. Esteban gömleğinin altında, göğsünün üzerinde güzel altın bir zincirin ucunda sallanan minik bir kese taşırdı. Bu kesenin içinde karısının, onun muska ve uğur yerine koyduğu takma dişleri vardı. Clara olmayınca bir arada kalmanın bütün nedencelerinin de ortadan kalktığını ailede herkes duyumsuyordu. Birbirlerine diyecek lafları kalmamıştı neredeyse. Kendisini evde tutan tek şeyin torununun varlığı olduğunu Treba anlıyordu. Bunu izleyen birkaç yıl içinde ev harabeye dönüştü. Bakan, eden, sulayıp otlarını ayıklayan olmadığı için bahçeyi kuşlar, yaban otları ve unutulmuşluk yuttu. Kör yontularla şakıyan fıskiyeli havuzları kuru yapraklar, kuş pislikleri ve yosun kapladı. Harap, pis çardak, atları yaban hayvanlarına barınak, konu komşuya çöplük oldu. Bütün bahçe sık bir çalılık olup çıktı. Terk edilmiş bir kent gibi. İçinde baltayla yol açmadan dolaşmak bile olanaksızlaşmıştı neredeyse. Bir zamanlar barok biçimleri özenilerek budanan süslü bahçe setleri, sümüklü böceklerle hastalığa yem olarak umutsuz, kıvrantılı durumlara düştüler. Evin içinde perdeler yavaş yavaş halkalarından koptular, tozlu ve soluk, sarka kaldılar. İhtiyar bir kadın iç etekleri gibi. Alba'nın ev ve siper kurmakta kullandığı eşyalar çiğnene çiğnene yayları deşilmiş cesetlere benzediler. Konuk odasındaki o koskocaman duvar halısı da Nikolas'la Alba'nın nişancılık hedefi haline gelerek üstündeki aşık Versailles manzarasının yiğit güzelliğini yitirdi. Mutfak is ve yağla sıvanmış, gazete desteleri boş konserve kutularıyla dolmuş, artık eskisi gibi tepsiler dolusu kızarmış domuz ve mis kokulu yemekler üretmez olmuştu. Ev halkı hemen hemen her gün nohut ve pirinçli puding yemeği sineye çektiler. Çünkü bu çileli ve kararmış tencereler ülkesinde birbirini izleyen huysuz ve buyurgan aşçılara karşı çıkmayı kimse göze alamıyordu. Depremler, hırsla çarpılan kapılar ve Esaban Tureba'nın değneği duvarları yarıklar açarak kapıları kırmış, panjurlar yerlerinden çıkmıştı. Bunları onarmaya kalkışan yoktu. Musluklar damlaya, borular su sızdırmaya, damlarda kiremitler çatlamaya, duvarlarda yeşil lekeler yayılmaya başlamıştı. Yalnızca Clara'nın o mavi ipek kaplamalı odası olduğu gibi duruyordu. Bu odanın duvarları içinde açık renk ağaçtan eşyalar, iki beyaz pamuklu elbise, boş kanarya kafesi, örgü sepeti, sihirli kart destesi, üç ayaklı masa vardı. Bir de sayfalarına 50 yıllık bir yaşam dökümünü yapmış olduğu deste deste defterler ki çok sonradan o boş evin ıssızlığı, ölmüşlerle ortadan kaybolmuşların sessizliği içinde ben okudum ve tamamen büyülenmişçesine bu öyküyü kurabilmek için düzene soktum. Jamie ile Nicholas ailelerine karşı duydukları azıcık ilgiyi de yitirdiler. Yalnız kalınca kötü ilişkilerle dolu bir hayatın boşluğunu doldurabilmek için onlarla arkadaşlık kurmaya boş yere çabalayan babalarına karşı insafsızdılar. Yatıp kalkacak, karın doyuracak daha uygun yerleri olmadığı için evde yaşıyorlardı. Ama kayıtsız gölgeler gibi gidip geliyor, hiç oyalanmadıkları için çöküntünün farkına varmıyorlardı. Jamie mesleğinde gerçek bir havarinin adanmışlığıyla çalışmaktaydı. Babasının Tremaria'yı yıkıntıdan kurtarmak ve servet yapmakta gösterdiği inatçı azimle o da bütün gücünü klinikte çalışmaya ve boş zamanda yoksullara parası bakmaya harcıyordu.